Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça programına hoş geldiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yeni bir programda da sizlerle beraberiz. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsetmek üzere diyelim. Programımızın bu kısmında biraz Edward Said'in kitaplarından, onun belki sürgün yaklaşımı, entelektüel kitabı, oryantalizm meselesine değinmek istiyoruz. Yine sizler için çok güzel dergiler, kitaplar hazırladık. Yeni çıkanlar, Nisan ayının dergileri vesaire. Furkan, senin önünde Edward Said'in bir kitabını görüyorum. Dilersen buradan başlayalım.
Benim önümde şu an Edward Said'in Yersiz Yurtsuz isimli eseri var. Hayatının son dönemlerinde yazmış olduğu
kendi hayatını anlattı.
Evet, otobiyografisi diyebiliriz. Kitap yaklaşık olarak 400 sayfa civarında. 430 diyebiliriz. Çünkü kitabın sonlarında fotoğraflar var.
Ya, hacimli bir kitap aslında.
Evet, hacimli bir kitap.
Hangi yayın evinden çıkmıştı?
İletişim Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Edward Said önemli bir zat. Yani hem entelektüel camia açısından hem de zulme karşı gelmesi açısından gerçekten önemli bir zat. Çünkü biliyorsun Yusuf, yani akademik camia çok hani etliye sütliye dokunmaz tarzında bir takım eleştiriler alınıyor akademik anlamda. Ancak Edward Said bu kalıpların ötesinde bir adam.
Doğru, aksiyoner bir tarafı var.
Aksiyoner bir adam. 1935 yılında Filistin topraklarında dünyaya geliyor. Daha sonra ailesiyle birlikte İsrail'in kurulmasından dolayı Mısır'a, Kahire'ye göç etmek durumunda kalıyor.
Hristiyan bir aile.
Kendisi de Hristiyan. Evet, kendisi de Hristiyan.
Hristiyan doğdu, Hristiyan öldü bildiğimiz kadarıyla.
Evet, yani bildiğimiz kadarıyla bu şekilde.
Ama vicdanlı bir Hristiyan.
Yani ailesinin maddi durumu iyi olduğundan Amerikan okullarında okuyor. Kahire'de, Amerikan Lisesi'nde okuyor. Sonra üniversite için Amerika'ya gidiyor. Princeton Üniversitesi'nde falan okuyor.
1950'li 60'lı yıllar.
Tabii 50'li 60'lı yıllar. Bu kitap onun hayatının baştan sona kadar olan kısımlarına ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Bizzat kendi kaleminden olması çok önemli. Çünkü biyografik yazılar, yani bir başkasının yazması halinde belli kısımlar karanlıkta kalabiliyor.
Doğru. Bir de şöyle bir tarafı var. Yani aslında insanın portresinin, hikayesinin anlatıldığı iki tür var. Bir biyografi, bir de otobiyografi.
Evet.
Biyografi bir başkası yazıyor. Başkasının hayatını. Otobiyografi kendi hayatını kendisi yazıyor. Bunda belki birkaç tane risk var. Bir kere siz kendi hayatınızı yazarken bazı şeyleri bilerek sansürleyebilirsiniz, atlayabilirsiniz. Biyografik metinlerde de siz başkasını yazdığınızda aslında hiçbir zaman tamamıyla onu anlatmış olmazsınız. Ne dersin?
Tabii, kesinlikle böyle bir durum söz konusu.
Ya, her ikisinde de eksiklik
var,
olacak.
Muhakkak olacaktır. Ancak Edward Said bu eksikliği bana kalırsa çok kapatmış bir insan. Çünkü hayatının en ince ayrıntılarına kadar bilgiler vermesi, duygularını yalın bir biçimde ifade etmesi ve samimiyetle ifade etmesi bunu gösteriyor. Yine yaşamına baktığımızda
kendisiyle de iyi yüzleşiyor demek.
Tabii kendisiyle de iyi yüzleşiyor. Çünkü özgüven sahibi bir insan. Yani kendisini anlatmaktan çok çekinen bir insan değil. Kendisini ifade etme becerileri oldukça yüksek bir insan. Bunu da şuradan görüyoruz. Yani o bütün baskıları göze alarak, biliyorsunuz sembolik bir taş atma eylemi vardır Filistin'de İsrail askerlerine karşı.
Bunu biraz
karşı
açabilir misin? Nasıldı?
Tabii Edward Said Filistin'e gidiyor. Oradaki baskı ve zulüm altında olan Filistinlilere destek olmak amacıyla. Ve dikkat edersen o bir fotoğrafı vardır. Puşi evet. Takar. Başında bir şapkası vardır.
Yani
ve
Filistinlileri sembolize eden şeyler.
Tabii elinde bir taş vardır.
İsrail ve kendisi askerlerine doğru sembolik bir taş yani.
Tabii
yani
sembolik bir taş atıyor.
Böyle bir taş atıyor.
Tabii. Ve bunun neticesinde yani Amerika'daki ve dünyadaki aslında Yahudi kuruluşlarının hedefi haline geliyor.
Büyük bir deprem etkisi yapıyor değil
tabii
mi bu?
Tabii.
Yani Amerika'nın en saygın akademisyenlerinden bir tanesi Filistin'de İsrail askerlerine karşı taş atıyor. Büyük bir olay.
Ve şu da var.
Hristiyan birisi.
Tabii. Ben de o noktaya değinecektim. Yani Hristiyan olan birisi oraya gidiyor. Müslümanların, yani baskı altında olan insanların yanında onlarla omuz omuza o baskıya ve zulme karşı bir tepki gösteriyor. Aslında bu Amerika'daki belli dengeleri de değiştirdiğini ifade etmek mümkün. Çünkü biz Amerika'yı özgürlükler ülkesi olarak bize tanıttılar. Bir Amerikan rüyasından vesaire bahsettiler ama
hani herkese saygılı, evet, o Amerika, hani her görüşe açık Amerika Edward Said'in bu ufacık bir sembolik taş atışını kendine yediremedi.
Kesinlikle.
Üniversitede baskı altında kaldı, değil mi? Belki üniversiteden atılmaya çalışıldı, etrafındaki arkadaşları, dostları yüz çevirdi ve Yahudi cemaatinin sistematik bir baskısına maruz kaldı.
Kesinlikle.
Hani nerede özgürlük, nerede herkese saygı?
Evet, zaten öyle derler. Yani, yani Batı'da İslam'a hakaret ifade özgürlüğüdür. Ancak kendi değerlerine yönelik herhangi bir söylem geliştirilirse bu kesinlikle evet, hakka tecavüzdür şeklinde ifade
doğru
edilir.
Mesela Amerika'da böyle küçük tarikatlar var ya hani.
Evet.
Mesela onlar kendilerini her yerde ifade edebilirler. Özgürdür onlar. Hani
evet.
Bir zenginlik olarak görürler.
Tabii.
Mesela bu sihler var değil mi?
Evet.
Bu başlarına böyle büyük bizdeki sarığa benzer bir şey bağlıyor. Rahatlıkla dolaşabilirler, her şeyi yapabilirler. Ama Müslümansanız, Müslüman değerlerini yaşamak istiyorsanız, mescit açmak istiyorsanız, minareli cami açmak istiyorsunuz, ne bileyim bir şekilde faizli sistemin içerisinde olmak istemiyorsunuz, aralarda günde 5 defa namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, bunları hoş görülmez.
Yani takke takmanız yine aynı şekilde kendi
yani
kültürünüze
haksızlık etmeyelim
ait.
Tabii yine var.
Yok, yok.
Bunlara da hoşgörü var ama burada biraz daha ayrı bir parantez var yani Müslümansanız.
Ama şöyle bir durum söz konusu Yusuf. Yani insanların takke takması, üzerlerine dini anlamda mesela çarşaf giymeleri ya da burka giymeleri. Tabii başörtüsü. Yani bunlar şu an Batı'da bir tür potansiyel terörist muamelesi görmeleri açısından yani bir baskıya da maruz kaldıklarını söylemek mümkün. Hani açıktan İlla polislerin gelip de şiddet uygulamaları değil sadece. Ancak bu bir sihirler için söz konusu değil,
değil
az önce söylediğim ya da Budistler için söz konusu
geçen,
değil.
Geçen hafta programımızı dinleyenler bilirler. Lacivert dergisinin öteki sayısından bahsetmiştik. Yani Batı'nın, Batı dediğimizde biz Amerika'yı da dahil ediyoruz buna. Oradaki ötekisi maalesef Müslümanlar. Çünkü kendini ikame edebilmek için bir ötekiye muhtaçsın.
Kesinlikle.
Bu da orada bir öteki üretilmesi lazım. Hani bu doğal, tabii bir öteki değil. Yani
düşman
sonradan
öteki.
Üretilmiş. Doğru. Bir düşman üretmeniz lazım. Ve oradan kendi varlığınızı gerçekleştirmeniz lazım.
Aslında tüm bunlar, bu öteki, sürgün, yabancılaşma, bu tip kavramlar birbirleriyle iletişim halinde olan kavramlar.
Kesinlikle.
Yani Edward Said'in hayatına baktığımızda daha çocuk yaşlarda sürgünle karşılaşıyor. Kendi memleketini, yurdunu terk edip başka bir memlekete göç etmek durumunda kalıyor.
Kitabın ismi de Yersiz,
Yersiz Yurtsuz.
Yani ve hiçbir yere aidiyet hissetmediğini anlatıyordu burada.
Kesinlikle. Kahire'den Amerika'ya gitmek zorunda kalıyor. Başka bir travmayla karşılaşıyor. Daha sonrasında yine dünyanın farklı yerlerindeki insanları görüyor. Ve onların yaşadığı acılara şahit oluyor. Tüm bunlar aslında Edward Said'in o anlam dünyasını yersiz yurtsuzlaştırıyor.
Doğru.
Yani biz düşündüğümüzde hepimizin bir memleketi var, memleketinde evlerimiz var. Yazın oraya gidiyoruz, akrabalarımızla hasret gideriyoruz. Ancak Edward Said gibi insanların ya da bu coğrafyanın insanlarının böyle imkanları
olmaya gidiyor. Böyle bağları
yok. Gidiyor.
Hayır hayır yok kesinlikle.
Yani bu çok...
Yani amca, hala, dayı, teyze gibi yani en basit şeyleri bile yok.
Yani bu gerçekten ciddi bir problem. İnsan haklarından bahsediyoruz. Ancak insan haklarının realdeki karşılığını bu bölgede göremiyoruz. İşte yakın zamanda bir fosfor bombası atıldı, kimyasal silahlar kullanıldı.
Suriye'de kimyasal silah
evet.
kullanılıyor. Bütün dünya seyrediyor sadece.
Seyrediyor. Ancak Avrupa'nın bir ülkesinde yaşanan bir terör olayı ki onu
tabii.
da kesinlikle tasvip etmek mümkün değil.
Kesinlikle.
Yani az sayıda insan ölüyor. Keşke buralarda
sayı,
olmasa ve dünyada olmasa.
Zaten.
Ancak tüm dünyanın bakışı buraya yönelmekle birlikte bu işin arkasında İslami tırnak içerisinde kullanıyorum
tabii.
bu kavramı. Bir öteki oluşturmak ve yaftalamak amacıyla
Doğru.
İslami terör ifadeleri kullanıldığını görüyoruz.
Doğru. Ölen Müslümansa veya Afrikalı bir Hristiyan da olabilir hani bu.
Tabii.
Sadece Müslümanlar için değil. Mazlum coğrafyalardaysa, tırnak içinde 3. dünya ülkelerindeyse bu batılı ülkeler için çok bir önemi yok bunun. Ama Berlin'de bir saldırı olduğunda, Moskova'da olduğunda bütün dünyanın gündemi oraya dönebiliyor. Şu var, yani batılı ülkelerin bu ikiyüzlülüğü, hani insan ayırmacılıkları, yani ölen insan, oradaki de insan, buradaki de insan ve hani uçaklarla yukarıdan, yani insanların böyle gruplar halinde tek başlarına mücadele edebilecekleri bir şey değil bu. Buna rağmen sadece sessiz kalmayı yeğliyorlar. Bu yakın zamanda kimyasal silah kullanıldığında Suriye'de hiçbir Avrupa ülkesinden ne kınama ne bir şey yayınlanmadı. Sadece Avrupa ülkelerini demeyelim Furkan. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ne yaptı?
Evet.
Diğer Ortadoğu ülkeleri ne yaptı? İşin açığı çok kötü durum. Allah'tan Türkiye mazlum coğrafyaların sesi olmaya devam ediyor. Hem yardımlarıyla hem de devlet gücüyle. Bu anlamda yine içimiz biraz rahat.
Yani bu desteğin artırılması gerekiyor. Tabii elimizden geldiğince bizler de yani bu ülkenin insanı olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama tabii yeterli oluyor mu? Olmuyor. Çok daha sistematik bir takım faaliyetler içerisinde olmak gerekiyor. Örneğin Somali'de biliyorsun kıtlık baş gösterdi ve binlerce insan ölümün eşiğinde. Susuzluk var. Bu insanın yüreğini yakması gerektiği kanaatindeyim.
Yani Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler veya İslam Teşkilatı Örgütü gibi topluluklar var değil mi? Bunların fonları var. Mesela hepsi bir de gelse ve bir anda bitirebilir oradaki sorunu. Ama tabii, böyle bir gündemleri yok.
Kesinlikle. Şimdi acısı o. Ya bu bölgeler sadece sömürülmeye açık, sadece zenginleşme aracı olarak kullanılması gereken, daha doğrusu oradaki insanların insan olarak bile görülmediği coğrafyalar. Hatta Batı'nın bu algısını 1900'lü yıllara dönecek olursak o ırkçılığa, o faşizme bağlamak da mümkün. Çünkü onlar açısından beyaz insan diye tabir edilen o beyaz ırk asıl insan formunda olan kimselerdir. Onun dışında kalanlar aslında insanlaşamamış o ara formda, yani evrimci anlayış içerisinde değerlendiriyorlar. Bu şekilde ifade edilir. Yani Ernest Renan'a bakın. Darwin'e bakın en basitinden. Yani Darwin bu işi temellendiriyor.
Yani o felsefelerin arka planda yatan şey bu.
Tabii. Yani bir ırkçılık var. Bir takım tanımlamalar var Yusuf. Bu çok doğru, önemli. Yani örneğin insan siyahi olabilir. Ancak onların nazarında o insan bir insan değil. Yani bunu daha öncelere de götürmek mümkün. Düşünüp düşünmediğiyle alakalı bir de bir takım eserler yazılıyor dönemlerde.
Doğru.
Bu siyah insan düşünebilir mi diyorlar. Düşünemez diyorlar. Biliyor musunuz? Yani bu düşünülebiliyor mu yani? Ki bizim dünyamıza bakalım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Bilal-i Habeşi'ye yaklaşımına bakalım ki o da siyahiydi.
Evet. Onu müezzin yapıyor.
Onu
yani.
Müezzin
onu
yapıyor.
Belki sıfatların en yükseklerinden bir tanesini getiriyor.
Tabii.
Yani tekrar, Said'i belki...
tekrar dönecek olursak aslında Edward Said gibi kimseler tenleri beyaz olsa da Batı tarafından ruhları siyah olarak tanımlanan kimseler.
Kesinlikle.
Aslında bu coğrafya hep böyle.
Yani onların zencisi.
Onların zencisi. Bakıyoruz Batı'da siyahiler var ancak zihin kodları beyaz. Yani burada aslında ten renginden ziyade ruh rengi devreye giriyor. İnsanların dünyaya bakışları devreye
kesinlikle
giriyor.
Çok doğru söylüyorsun.
Ve Edward Said'le alakalı son olarak şunu söylemek gerekiyor. Bu kitabı edinip okumaları.
Yani yersiz yursuz kitabı
yersiz,
önemli.
Yersiz kitabı.
Tabii oryantalizm diye bir onun bir kavramı var. Şarkiyatçılık diye de
kitabı var.
Çevrildi. Kitabı var. Yani bir kavramsallaştırdığı bir
entelektüel
şey.
Entelektüel diye bir
entelektüel
kitabı var.
Mesela bu entelektüel meselesiyle ilgili hani bugün atıf yapılan, konuşulan çoğu şey aslında o Edward Said'in incecik bir kitabı diyebileceğimiz herhalde 120-130 sayfa bir şeydi. Entelektüel kitabından geliyor. Yani orada o onu yoğuruyor, yoğuruyor. Bugün bizim zihnimizdeki o entelektüel kavramı biraz oradan mülhem. Mesela entelektüel aynı zamanda aksiyonerdir diyor orada. Yani sadece bir ilmi üretim masa başında pasif hani edilgen
değil, evet,
belki yani olayların edilgen kısmında değil doğrudan etki eden öznesi ve aksiyoner kısmıyla bir entelektüel portresi çiziyor bize. Bu da kıymetli. Bir de tabii şarkiyatçılık çalışması var onun. Metis Yayınları'ndan çıktı yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, o da hacimli bir eserdi.
Hacimli bir eser. Şarkiyatçılık meselesi şöyle. Yani batılı ülkelerin özellikle bu 1800'lerin sonlarına doğru romanlarla beraber çizdikleri bir doğu imajı var. Doğu dediğimiz içinde bizim ülkemizi, Orta Doğu coğrafyasını, Asya coğrafyasını da katabileceğimiz bir doğu imajı var.
Mesela Marco Polo bunlardan bir tanesi mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Bu seyahatlerle mesela çizilen veya oraya gelip işte oraların hikayelerini, romanlarını yazanlar var. Şarkiyatçılar diyor mesela. Edward Said kendi kavramsallaştırıyor bunu. İlk defa o kullanıyor. Anlatmak istediği şu. Batılılar bir doğu imajı çizdiler, bir şeye inandılar ve sonra onu gerçekmiş gibi anlattılar. Ya hayali bir doğu.
Kesinlikle.
Aslında olmayan. İşte doğu deyince akla işte ne bileyim mesela oryantal diyoruz ya biz, oryantalizm evet. kavramından geliyor.
Doğu.
İşte biraz geleneksel kıyafetler. İşte onlar böyle çok düşünmeye, ilme fikre önem vermezler. Mistik bir havadadırlar.
Ama şöyle bir şey de var.
Yeme içme, kıyafet, bütün o günlük hayatlarına dair bir şey çiziyor bize. Ve buna da inanın diyor yani. Bu aslında diyor. Sınırları çiziyor. Halbuki tam olarak o değil. Yani senin Orta Asya'daki ülkelerle, Orta Doğu'daki ülkeler, Afrika'daki ülkeler. Ya bırakın bunu, Türkiye'nin içerisindeki bölgeler homojen mi yani? Hepsi aynı mı? Karadeniz ayrı, Güneydoğu'su ayrı, Mersin'i ayrı, Ege'si ayrıken hepsini birleştirip bir doğu diyorsun. İşte bu doğudur diyorsun.
Bu oryantalizm meselesi de aslında batı açısından bakıldığında belirli dönemlere ayrılması gerekiyor.
Özellikle, bu kitapta da ayırıyor zaten.
Ayırıyor evet. Mesela erken oryantalizm yani 1700'lü yılların öncesine gidecek olursak Alman masalları önemli bir yer işgal ediyor.
Doğru.
Çünkü Alman masallarında Türkler yani Müslüman dediğimiz eşittir Türk şeklinde orada algılanıyordu.
Tabii o zamanlar
öyleydi. Ki hala biliyorsun Balkanlar'da bu şekilde.
Evet o coğrafyada.
Yani boşnak demiyor kimse Müslümansan Türk oldun manasına geliyor. Şimdi baktığımız zaman Türkler orada işte tırnak içerisinde şeytanın çocukları. Öldürülemeyen, yenilemeyen dev varlıklar olarak resmediliyor.
Evet,
ki bugün
evet.
Hollywood filmlerinde görüyoruz mesela
evet,
bu tip.
Evet. Oradan geliyor.
Oradan mülhem olduğu ifade edilebilir. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Alaaddin'in sihirli lambası vardır.
Mesela bir doğu
mesela,
imajı
bir doğu imajıdır. Mesela Arabian Nights şeklinde Arap geceleri o masallara baktığımızda tabii bin bir gece masalları
hepsi
zaten.
Hepsi hayali şeyler. Bunu bir hayali olarak oturdukları yerden anlattılar bize. Sonra da buna inanmamızı beklediler.
Ama burada şunu da görüyoruz. Aslında onlar doğuyu tanımak istediler. Tanıyamadıkları, o güçsüz oldukları dönemlerde hayali bir doğu icat ettiler. Sonra bu hayali doğunun gerçekliğini keşfetmek için bu ülkeye bir takım seyyahlar gönderdiler, casuslar gönderdiler. Bizzat kendileri geldiler, baktılar. Haçlı seferleri en büyük oryantalist faaliyetlerdir.
Tabii,
dikkatimizi yoğunlaştırdığımız onu görüyoruz. Ve bu adamlar hala aslında buraya geliyorlar, bizi tanımaya çalışıyorlar. Yani artık tanımanın ötesinde tanımlama formuna girdiler
tabii.
ve bugün de bunu
tabii.
görüyoruz. Bunu sıkıntılarını
tanımaya
yaşıyoruz.
Çalışırken de çok doğru söyledin. Tanımlamaya başladılar.
Evet.
Ve hani artık bizi onlar anlatıyorlar gibi yani. Biz kendimizi onlardan öğreniyoruz gibi bir hale girdi. Bu tabii şarkiyatçılığın birkaç farklı veçhesi var. Birincisi gerçekten tarihi mesela bazı bilgileri biz şarkiyatçılardan alıyoruz. Hani çok doğru olduğu gibi anlatanlar da var. Bunu atlamayalım. Şarkiyatçılar var. Yani bizzat araştırmacı olarak geliyor. Mısır'da diyelim ki mesela 20 yıl boyunca yaşıyor. Sonra bize Mısır'ı anlatıyor. Tamam çok iyi bir şey yapıyor. Orada mesela çok doğru bilgiler de alıyoruz. Ama mesela bazıları da kasıtlı olarak hiç gelmemiş mesela. Hiç ziyaret etmemiş. Hiç oturduğu yerden yazmış tamamıyla. Hayali bir doğu.
Evet.
Böyle bir tarafı da var.
Var. Mesela Carlyle bunlardan bir tanesi. Bizim de çokça alıntı yaptığımız çeşitli işte yazılarıyla vesaire.
Yani tarih bilgilerimizin önemli bir kısmını da o 1800'lerle işte belki o 1950'lere kadar süren dönemde onlardan öğreniyoruz.
Evet.
O da bir gerçek.
Ama şu var yani onlar kılcallarımıza kadar girmişler. Bunları öğrenmişler ve bunları kitaplaştırmışlar. Belli bir sistematik haline getirmişler. Şurası da önemli Yusuf. Ve kitaplaştırıyorlar.
Evet.
Yani ve yaşıyorlar, geliyorlar o ülkede. Az önce bahsettiğin gibi 20 sene kalıyor oradan.
Tabii.
Yani
mesela Karl Marx'ın bir ifadesi vardı. Bu şarkiyatçılık kitabının Edward Said'in de hemen girişindeydi. Doğu kendini yönetemez, onların yönetilmesi gerekir. Mesela böyle de bir anlatı sunuyor. Yani onları biz yönetebiliriz diyor. Kendileri
onlar
yönetemezler.
Evet, şartlandırıyor bu şekilde.
Ve doğu derken yani çok kötü hani yani İşte sen Kazakistan'la işte mesela Sudan'ı aynı kefeye koyuyorsun. Ya olur mu? Bunlar yakın şehirler, kasabalar, mahalleler bile hepsi birbirinden tamamıyla farklı. Bugün İzmir'le Ağrı aynı mı yani?
Evet. Ya işte burada o ırkçılığı görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz evet. o ırkçılığı tekrardan görmüş oluyoruz.
Evet. Bu haftanın kitabı olarak benim hazırladığım birkaç tane eser var. Erkam Radyo'da okudukça programımız devam ediyor. İstanbul'un 100 Mizah Dergisi isimli bir çalışma Furkan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin bir yayını. İstanbul Kültür AŞ'nin 100 serisi var. Biliyor muydun?
Evet, evet.
Yani zannediyorum bu 80. kitap olarak çıkmış. Bundan önce 79 tane, yine bir 100 serisi. Bazen bu İstanbul'un işte 100 yemek mekanı gibi bir şey oluyor. Yani yüzlü hep 100 kitabı, işte ne bileyim 100 mimarisi gibi mesela bir seri.
Biliyorum.
80. kitap. Çok böyle özenle hazırlanmış bir çalışma olarak gördüm ben bunu. Bu İstanbul'un 100 Mizah Dergisi yeni bir yayın. 2016 içerisinde çıkmış. Zannediyorum 2016'nın sonlarına doğruydu. Baskısını Dört Budak Yayınları yapıyor. Kapak fotoğrafında Der Saadet'ten Galata'ya Geçmek isimli bir fotoğraf çalışması var. Merve Ünver hazırlamış. Görsel olarak özellikle ben bu çalışmayı çok beğendim. Çünkü grafiksel anlamda çok iyi, hem girişi hem de içerisindeki fotoğrafların yazılarıyla beraber sunuluşu çok çok iyi. Bizim tabii mizah maceramız, bu coğrafyanın mizah macerası Furkan Malum'un çok eskilere dayanıyor.
Evet.
Yani ta 1860'larda ilk mizah dergimiz. Hemen onu arz edeyim ben size. Terakki diye bir çalışma var mesela 1870'te. Terakki Eğlencesi, Letaif-i Asar alt başlığıyla. Eğlence ve Uduhuke'ye dair gazetedir diyor. Ekim 1870 ile Mart 1871 tarihleri arasında yayınlanmış Terakki Gazetesi'nin mizah eki olarak. Bu ilk Türkçe mizah gazetesi olarak kabul ediliyor. İlginç bir şekilde yani 1870 dediğimiz dönemde o çizilen resimler, mesela sütun sütun verilen yazılar, yani o günün şartları içerisinde çok çok iyi.
Tabii yazıyı destekleyecek karikatürler çiziliyor.
Tabii.
Ki.
Ve çok iyi çiziliyor.
O temanın arka planına koymak suretiyle, o yazının arka planına koymak suretiyle aslında bir tür algı faaliyeti olduğunu da söylemek mümkün herhalde.
Kesinlikle öyle. Yani batıdan alınan bir tabii anlayış mizah dergileri. Ama bizim bu ilk mizah dergileri biraz daha uyarlanmış bu coğrafyaya.
Mesela 1800'lü yıllarda batıda çizilen karikatürler şu anki batılı insanların Türk algısında, Türkiye algısını
kesinlikle
oluşturuyor.
Öyle. Az önce bahsettiğimiz evet, oryantalizm algısı da mesela hep o çizilen karikatürlerle tabii oluşturuldu. Diyojen dergisi var mesela ilk çıkanlardan. İlk sayfasında filozof Diyojen'in yakından bildiğimiz "Gölge etme, başka ihsan istemem" sözüyle açılışını yapıyor. Direktör Ali Bey'in Türkçe'ye çevrildiği biliniyor bu ifadeyi. Ve haftada iki defa neşrolunuyor Diyojen dergisi.
Haftada iki defa?
İki defa. Yani bunun Fransızcası var. Le Diogione diye. Odigiones diye Rumca basılıyor bu. Sonra da Türkçe neşrediliyor. İsmine aşinayız aslında. Teoder Kasap. Bu çalışmayı yapan. Ali Bey var. Namık Kemal var. Çaylak Tevfik var. Bu Diyojen dergisi birkaç yıl boyunca çıkıyor. Bunların çoğu tabii İstanbul merkezli. İstanbul merkezli olmayanları da bu kitaba dahil edilmiş. Letaif-i Asar var. 1871 ile 72 arasında.
Nerede çıkıyor bu dergiler?
Çoğu İstanbul'da basılıyor. İstanbul'da olmayanların dışında da bir İstanbul'la ilişkisi var bir şekilde. Mesela ya dergilerin önemli bir kısmı oraya gönderiliyor ya da İstanbul'a bir hasret söz konusu var. Mesela Kartal diye bir dergi var. 1909'da çıkmış. Mizah dergileri bunlar. Ve haftalık, çok ilginç. Haftalık mizah gazetesi yazıyor hemen altında. 14 Ağustos 1909'dan itibaren 4 sayı çıkmış. Hani bazıları uzun soluklu gerçekten.
Demek ki kültür hayatta zengindi İstanbul.
Kesinlikle.
1900'lü yılların İstanbul'unda.
Hala öyle.
Tabii
gerçekten.
Hala öyle.
Çıngıraklı Tatar var. Hayal var. Mesela bu çalışmada bunların içerisinde bu karikatür örnekleri de veriliyor. Bazılarında gazetelerin ilk sayfaları veriliyor. Çok kıymetli bir çalışma. Evet. İstanbul'un 100 Mizah Dergisi, Merve Ünver'in hazırladığı, İstanbul Kültür AŞ'nin bastığı diyelim. İstanbul Kültür AŞ'nin kitapçılarından edinilebiliyor. İnternette de satışı var. Ben çok beğendim. Bu çalışmayı tavsiye ederim dinleyicilerimize. Bu programın yine dergilerinden, İtibar dergisinden biraz bahsetmek istiyorum. Nisan sayısından 67. sayısına ulaşmış İtibar dergisi.
Gayet güzel.
İyi bir rakam. Aylık Edebiyat ve Fikriyat dergisi olarak çıkıyor. Bayağı hacimli bir dergi. İbrahim Tenekeci'nin önderliğinde 128 sayfa. Furkan Çalışkan yazı işleri müdürü. Yayın danışmanları Ahmet Murat, Güray Süngü, Sibel Eraslan, Süleyman Çobanoğlu var. hem şiir, hem edebiyat, hem de bir fikriyat dergisi. Mürsel Sönmez'in Hakikate Çıplak Gözle Bakmak, Naime Erkova'nın Edebiyat Başlı Başına Sığınaktır, Murat Erol'un Türkiye'de Gelenek Kurmak meselesi başlıklı yazıları kapağa çekilmiş durumda. Kemal Sayar'ın yine Yaralarım Aşktandır başlıklı bir yazısı var. Çok kıymetli şairlerin şiirleriyle başlıyor. Aralarda birkaç öykü sunuyor, birkaç fikir yazısı var. Mesela Fatih Anda Hoca'nın, bizim Okur Dergisi'nin de danışmanlarından kendisi, Peygamberi Şiirle Sevmek, İki Ters Bir Düz başlıklı bir, mesela tamamıyla bir fikir yazısı diyebileceğimiz. Bazı fikir yazıları Furkan yaklaşık 8-9 sayfa sürüyor.
Evet.
Yani bayağı bir yer ayrıldığı da söylenebilir. Görselliği açıkçası biraz zayıf İtibar Dergisi'nin. Ama bu da bir tercih tabii.
Tabii.
Yani görseli az tutup metni çok tutmak bir tercih olarak bakılabilir. Güzel tarafı, dergideki bütün fotoğraflar kendilerinin çektikleri, altında da yazıyor zaten hangi fotoğrafın kime ait olduğu. Böyle internetten kopyalı yapıştırılı alınmış fotoğraflar değil.
Ve soluk renkli değil mi?
Evet, yani siyah beyaz dergi zaten. Güzel bir çalışma, İtibarı beğeniyle takip ediyoruz, destekliyoruz diyelim. Bir dergi daha var yine kısaca bahsetmek istediğim, Mostar dergisi. 13. yılına ulaştı, 146. sayısına ulaştı. Bayağı eski bir, kadim bir çalışma. Nisan 2017 sayısı var elimde. Gençliğin Köprüsü, Mostar. Bu sayıda Sam amcanın oyunlarından kültürel kodlarımızın bozulmasına dosyasıyla çıkmış. Kilise kendisi gibi düşünmeyeni sevmez. Kapitalizmin ürettiği yapay yaratıklar. Ahlaksızlığı kimliğe kavuşturmak gerekir. Gayret bizden, tevfik Allah'tan başlıklı yazıları kapağa çekmiş durumda. Mostar'ın hem yayınları, kitapları, hem de mesela Semerkant, efendim Genç Okur gibi çalışmaları, şimdi yeni bir çocuk dergisi de çıkarttılar, takdire şayan. Özellikle görsel açıdan güzel bir, bize bir zenginlik ve estetik sunuyor. Yazıları doyurucu, güzel. Metin ağırlıklı değil aslında, görsel ağırlıklı bir dergi. Kitapsızlık Özlemi diye bir yazı var Ali Söyler'in, 42. sayfada. Özellikle bu yazıyı atlamamanızı öneririm. Ben okudum, çok hoş bir yazı. Murat Kahraman'ın Seyir Defteri bölümünde Gayret Bizden, Tevfik Allah'tan yazısı var. Yine Beyaz Perde bölümünde Süleyman Salih Şahin'in Sıvaları Dökülen Adalet başlıklı sinemayla ilgili bir yazısı var. Sözlük bölümü var dergide. Raftakiler diye yeni çıkan kitaplardan bahsettikleri bir bölüm var. Mostar dergisi de yolculuğuna devam ediyor. Tebrik ediyoruz. Daha nitelikli sayıları bekliyoruz.
Evet, Mostar dergisi de ilginç bir dergi. Çünkü dosya konusu olarak almış olduğu o başlıklar genel itibariyle milli hassasiyetleri gündeme getirme gayretini görüyoruz.
Kesinlikle.
Hakikaten milli olmak, milli durmak, önemli. Bu duruşu sergilemek,
evet.
Her hususta, her alanda çok önemli.
Evet, kesinlikle önemli. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça programımızın bu haftalık kısmını nihayete erdirdik. Bir sonraki hafta Perşembe günü 7'de buluşmak üzere diyelim. Hayırlı akşamlar dileriz.
Hayırlı akşamlar.